Ayrım 21.
Sayfa 192. Saruman bütün ordusunu yolladıktan sonra sıra bize geldi. Ağaç sakal bizi yere indirerek kapılara gitti ve Saruman'ı çağırarak kapıları yumruklamaya başladı. Surlardan atılan oklardan ve taşlardan başka cevap gelmedi. Fakat okların entlere bir etkisi olmuyor. Canlarını yakıyor elbette ve onları hiddetlendiriyor. Tıpkı bizi sokan sinekler gibi. Ama bir ent, iğnedenlik gibi ork okları içinde kalsa bile yine de önemli bir yara almaz. Her şeyden önce zehirlenmezler. Üstelik derileri çok kalına benziyor. Ağaç kabuklarından daha kalın. Onları ciddi şekilde yaralayabilmek için çok ağır balta darbeleri indirmek gerekir. Baltayı sevmiyorlar. Fakat bir ent için bir sürü iri baltalı adam gerekir. Entin birinden bir kıymık koparan adamın ikinci bir şansı olmaz zaten. Ent elinden çıkan bir yumruk demiri incecik bir teneke gibi yamultuyor. Ağaç sakal birkaç ok yedikten sonra ısınmaya başladı ve gerçekten aceleci olmaya başladı kendi deyimiyle. Kocaman bir hum ham salıverince bir düzine ent daha koca adımlarıyla yanına geldiler. Hiddetlenmiş bir ent korkunç bir şey. Parmakları, ayak parmakları kayalar üzerinde donu veriyor ve kayaları ekmek kırığı gibi ufalayıveriyorlar. Bu tıpkı koca ağaç köklerinin 100 yılda yaptığının 1-2 saniyede olduğunu görmek gibi bir şeydi. İttiler, çektiler, yırttılar, sarstılar, vurdular ve çatırtıyla patırtıyla bu muazzam kapılar 5 dakika içinde harabeye dönüp yerle bir oldu. Bazıları surları yemeye koyulmuştu bile, tıpkı kum çukurundaki tavşanlar gibi. Saruman ne olduğunu sandı bilemiyorum. Ama her halükarda olanlarla nasıl baş edeceğini bilemedi. Son zamanlarda arifliği azalmıştı mutlaka. Ama bence zaten pek metaneti yokmuş. Sıkıştığı bir yerde yanında bir sürü kölesi, makinası veya işte öyle şeyleri olmadan ortaya koyabileceği yeterince cesareti yokmuş. Bilmem anlatabildim mi? Bizim Gandalf'tan çok farklı. Başından beri ününü daha çok Isengard'a yerleşmekteki kurnazlığına borçlu olup olmadığını merak ediyorum. Hayır dedi Aragorn. Bir zamanlar ünü kadar büyük biriydi. Bilgisi çok derindi. Düşünceleri ince, elleri de mükemmel bir biçimde hünerli. Ayrıca başkalarının akıllarına hükmetme gücü vardı. Arifleri ikna edebiliyor, daha küçük insanların da gözlerini korkutuyordu. Bu hünerini belli ki hala muhafaza ediyor. Eğer onunla konuşmak için bir başlarına bırakılacak olsa diyebilirim ki, orta dünyada emniyet içinde olabilecek biri yoktur. Hatta şimdi yenilmiş olsa bile. Gandalf, Elrond ve Galadriel belki, o da şimdi kötülüğü iyice açığa çıktığı için, ama onlardan başka çok az kişi emniyette olabilir. Entler emniyette dedi Pippin. Bir zamanlar onları kandırabilmiş ama bir daha olamaz bu. Hem zaten onları anlamadı da. Onları hesaba katmamakla en büyük hatasını yapmış oldu. Entler için hiçbir plan yapmamıştı. Ve onlar harekete geçtikten sonra da bir plan yapmak için çok geçti artık. Bizim saldırımız başlar başlamaz, Isengard'da kalmış olan birkaç sıçan da entlerin açtıkları deliklerden sıvışmaya başladı. Entler sorguya çektikten sonra insanların gitmesine izin verdi. Bu uçta 2-3 düzine kadar adam vardı. Ne boyda olursa olsun ork tayfasından fazla kaçabilen olduğunu zannetmiyorum. Hornlardan kaçan olmadı. O zamana kadar onlardan bir orman dolusu olmuştu. Vadiden gidenlerden başka. Entler güney surlarının büyük bir bölümünü un ufak ettikleri zaman, kalan halkı da sıvışıp onu tek başına bırakınca Saruman panik içinde kaldı. Biz vardığımızda galiba kapılardaydı. Herhalde muhteşem ordunun gidişini seyretmeye gelmişti. Entler kırıp dökerek yollarını açınca o da aceleyle kaçtı. Önce onun yerini bulamadılar. Fakat gece açıldı. Etrafta müthiş bir yıldız ışığı vardı. Entlerin görmelerini sağlayacak kadar aniden Tezmertek haykırdı. Ağaç katili, ağaç katili! Tezmertek kibar bir yaratıktır ama işte özellikle bu yüzden Saruman'a daha çok hiddetleniyor. Halkı ork baltalarından insafsızca eziyet çekmişti. İç kapıdan yola sıçradı. Ayaklandığında rüzgardan daha hızlı hareket edebilir. Sütunların gölgeleri arasında bir içeri bir dışarı aceleyle hareket eden solgun bir şekil vardı ve neredeyse kulenin kapısına varmıştı. Ucu ucuna kaçabildi. Tezmertek o kadar ateşle düşmüştü ki peşine, yakalanmasına ve boğazlanmasına bir veya iki adım kalmıştı kapıdan süzülüp girdiğinde. Saruman sağ salim Ortanc'a geri dönünce kıymetli makinalarını işe koyması pek vaktini almadı. O vakte kadar birçok ent Isengard'a girmişti. Kimi Tezmertek'i izlemiş, kimi doğudan ve batıdan yarıp girmişti. Etrafta dolanıp büyük ziyan veriyorlardı. Aniden ateşler ve kötü dumanlar yükseldi. Düzlükteki bütün delikler ve maden kuyuları fışkırıp püskürmeye başladı. Entlerin bir kısmı yanıp kabardılar. Bir tanesi, galiba ona kayın kemiği diyorlardı, çok uzun boylu, yakışıklı bir ent idi. Bir çeşit sıvı ateşin zerrecikleri içine girdi ve bir meşale gibi yandı. Korkunç bir görüntüydü. Bu onları zıvanadan çıkarttı. Daha önce gerçekten ayaklanmış olduklarını düşünüyordum ama yanılmışım. Sonunda ayaklanmanın ne olduğunu gördüm. Hayret verici bir şeydi. Taşlar çatlayıp sadece onların gürültülerinden dökülünceye kadar gürlediler, böğürdüler, boru gibi öttüler. Mary ile ben yere yatıp pelerinlerimizle kulaklarımızı tıkadık. Ortanc kayasının etrafında tekrar tekrar döndü entler iri adımlarıyla. Patlamış bir fırtına gibi estiler, sütunları kırarak, koca taş dilimlerini yaprak gibi havaya savurarak, maden kuyularının içine çığ gibi kayalar yuvarladılar. Kule bu dönen hortumun tam ortasındaydı. Demir kazıkların, blok blok taş duvarların yüzlerce ayak yukarıda döndüklerini ve Ortanc'ın pencerelerine çarptıklarını gördüm. Fakat ağaç sakal soğukkanlılığını muhafaza etti. Şansına hiç yanığı yoktu. Halkının hiddetle kendi canlarını yakmasını ve bu karışıklıkta Saruman'ın deliğin birinden kaçmasını istemedi. Entlerin çoğu kendilerini Ortanc kayasına savuruyorlardı. Ama bu onları bitiriyordu. Kaya son derece pürüzsüz ve sertti. Belki de içinde bir çeşit büyü vardı. Saruman'ınkinden daha eski ve daha güçlü bir büyü. Her neyse, kayaya bir türlü tutunamıyorlardı. Kayayı çatlatamıyorlar, kendilerini onun karşısında yaralayıp bereliyorlardı. Derken ağaç sakal meydana çıkarak bağırdı. O muazzam sesi bütün yaygarayı bastırdı. Ölüm sessizliği oldu aniden. Bu sessizlikte kulenin yüksek penceresinden tiz bir kahkaha duyduk. Bu entler üzerinde garip bir etki yaptı. Kaynıyorlardı. Ama şimdi soğumuşlar, bir buz kadar sert ve sessiz olmuşlardı. Düzlüğü terk ederek ağaç sakalın etrafında toplandılar, kıpırdamadan durdular. Ağaç sakal onlarla kendi dillerinde konuştu bir süre. Sanırım onlara kendi yaşlı kafasında çok önceleri yapmış olduğu bir planı anlatıyordu. Sonra aniden gri ışıkta sessizce solup gittiler. O sıralarda gün ışımaya başlamıştı. Kuleye bir gözcü diktiler sanırım. Ama gözcüler gölgelerde o kadar güzel gizlenmiş, o kadar kıpırdamadan duruyordu ki ben bile onları göremiyordum. Diğerleri kuzeye ayrıldılar. Bütün o gün boyunca ortalıkta görünmeden bir şeyle uğraştılar. Çoğunlukla biz yalnız başımıza bırakıldık. Korkunç bir gündü. Biraz etrafta dolandık gerçi ama Ortanc'ın pencerelerinin görüş alanı dışında duruyorduk elimizden geldiğince. Pencereler bize o kadar tehditkar bakışlarla bakıyorlardı ki. Zamanın çoğunu yiyecek bir şeyler aranarak geçirdik. Sonra oturup uzakta, güneyde Rohan'da nelerin olup bittiğini ve grubumuzun geri kalanlarının başına neler geldiğini merak ederek muhabbet ettik. Arada sırada uzakta bir kayanın takırdayarak düştüğünü, güm güm seslerin tepelerden yankılandığını duyabiliyorduk. Akşamüstü dairenin çevresinde yürüdük ve neler olup bittiğini görmeye gittik. Vadinin başında büyük gölgeli bir horn ormanı vardı. Bir tane de kuzey surlarının orada vardı. İçlerine girmeye cesaret edemedik. Fakat içeride yaptıkları işin yırtan, parçalayan sesi duyuluyordu. Entler ile hornlar kocaman delikler ve hendekler kazıyorlar, büyük su birikintileri ve setler yapıyorlar, isenin ve bulabildikleri her derenin ve çayın suyunu topluyorlardı. Onları işleriyle baş başa bıraktık. Alacakaranlıkta ağaç sakal tekrar kapıya geldi. Kendi kendine humlayıp bumluyor ve göründüğü kadarıyla neşeliydi. Durup koca kollarını ve bacaklarını gererek derin bir nefes aldı. Yorgun olup olmadığını sordum. Yorgun mu? Dedi. Yorgun mu? Yo, hayır. Yorgun değilim ama her yanım tutuldu. Ent suyundan iyi bir yudum suya ihtiyacım var. Sıkı çalıştık. Yıllardır yapmadığımız kadar taş kırdık ve toprak kemirdik bugün. Ama hemen hemen bitti. Gece çöktüğünde bu kapının yakınlarında veya eski tünelde pek oyalanmayın. Buradan sular gelebilir ve bunlar bir süre için kirli sular olacak. Ta ki Saruman'ın pisliği temizlenene kadar. Sonra isen yeniden temiz akabilir. Surlardan bir parça daha yıkmaya başladı. Rahat bir şekilde, sadece eğlenmek için. Nerede yatıp uyumamızın daha emniyetli olacağını düşünüyorduk ki, olabilecek en hayret verici şey oldu. Yoldan hızla gelen bir atlının sesi duyuldu. Mary ile birlikte sessizce yattık. Ağaç sakal da kendini kemerin altındaki gölgelere gizledi. Aniden kocaman bir at çıka geldi. Tıpkı gümüşten bir şimşek gibi. Hava kararmıştı zaten ama binicinin yüzünü açık seçik görebiliyordum. Yüzü sanki parlıyordu ve bütün giysileri bembeyazdı. Olduğum yerde kala kaldım. Ağzım bir karış açık bakarak. Seslenmeye çalıştım ama seslenemedim. Seslenmeye gerek yoktu. Tam yanımızda durarak bize baktı. Gandalf dedim sonunda. Sesim sadece bir fısıltı halinde çıktı. Merhaba Pippin, ne hoş bir sürpriz mi? Dedi. Tabii ki hayır, şöyle dedi. Kalk ayağa seni ahmak tok seni. Kerametler adına. Bu harabenin neresinde o ağaç sakal? Onu istiyorum hem de hemen. Ağaç sakal onun sesini duydu ve hemen gölgeden çıktı. Ne garip bir karşılaşmaydı. Ben şaşırmıştım çünkü ne biri ne de öteki hayret etmiş gibi görünüyordu. Belli ki Gandalf ağaç sakalı burada bulmayı umuyordu. Ağaç sakal da onunla karşılaşmak amacıyla kapının oralarda gezinip duruyordu sanki. Ama biz yaşlı ente Moria'da olanları hep anlatmıştık. Fakat o zaman bize nasıl garip garip baktığını hatırladım. Tek düşünebildiğim ya Gandalf'ı görmüş ya da ondan bir haber almıştı. Ama o hiçbir şeyi aceleyle söylemez. Acele etmeyin onun düsturudur. Ama kimse, elfler bile Gandalf'ın hareketleri hakkında o etrafta yokken bir fikir yürütemez. Gandalf dedi ağaç sakal. Geldiğine memnun oldum. Orman ile suya, dal ile taşa hükmedebilirim. Ama her şeyi denetleyebilecek bir arif var burada. Ağaç sakal dedi Gandalf. Senin yardımına ihtiyacım var. Çok şey yaptın ama daha fazlasını istiyorum. Halletmem gereken 10.000 kadar ork var. Sonra ikisi gittiler ve bir köşede fikir alışverişinde bulundular. Ağaç sakala çok acele yapılmış bir fikir alışverişi gibi gelmiştir bu. Çünkü Gandalf'ın çok acelesi vardı ve daha bizim duyma alanımızdan çıkmadan hızlı hızlı konuşmaya başlamıştı bile. Sadece birkaç dakika, belki de çeyrek saat kadar uzakta kalmışlardı. Sonra Gandalf bizim yanımıza geri döndü. Rahatlamış görünüyordu. Hemen hemen mutluydu. O zaman bizi gördüğüne memnun olduğunu söyledi. Ama Gandalf diye bağırdım. Nerelerdeydin? Diğerlerini gördün mü? Her neredeydiysem geri döndüm diye cevap verdi tipik Gandalf tavrıyla. Evet, diğerlerinin bir kısmını gördüm. Fakat haberler şimdilik beklesin. Bu gece çok tehlikeli bir gece ve atımı çok hızlı sürmeliyim. Fakat şafak daha parlak olabilir. Eğer öyle olursa tekrar karşılaşabiliriz. Kendinize mukayyet olun ve Orthanc'tan uzak durun. Hoşça kalın. Gandalf gittikten sonra ağaç sakal derin düşüncelere daldı. Belli ki çok kısa bir sürede çok şey öğrenmiş, şimdi de onları sindiriyordu. Bize baktı ve âlâ görüyorum ki sizler benim tahmin ettiğim kadar aceleci bir halktan değilmişsiniz. Beyan edebileceğinizden daha azını beyan ettiniz. Beyan etmeniz gerekenden de fazlasını beyan etmediniz. Evet bir sürü haber. Ağaç sakal yeniden işe koyulmalı dedi. Gitmeden önce ondan çok az şey öğrenebildik. Öğrendiklerimiz de bizi hiç de mutlu etmedi. Fakat o an için Frodo ve Sam veya zavallı Boromir'den çok siz üçünüzü düşünüyorduk. Çünkü anladığımız kadarıyla bir savaş yaşanıyordu veya yakında yaşanacaktı ve siz bu savaşın içindeydiniz. Belki de hiç kurtulamayacaktınız. Hornlar yardım edecek dedi ağaç sakal. Sonra gitti ve onu bu sabaha kadar bir daha görmedik. Derin bir geceydi. Yığın halindeki taşlardan birinin üzerine yattık. Yığının gerisindeki hiçbir şeyi göremiyorduk. Ya sis ya da gölgeler etrafımızdaki her şeyi büyük bir örtü gibi örtüyordu. Hava sıcak ve ağır gibiydi ve gelip geçen sesler gibi hışırtı, çıtırtı ve mırıltılarla doluydu. Sanırım yüzlerce horn daha savaşa katkıda bulunmak için geçip gidiyordu. Daha sonra güneyde büyük gümbürtüler duyuldu ve ta Rohan'da çakan şimşekler görüldü. Arada sırada binlerce millerce uzaktaki dağların zirvelerinin siyah beyaz olarak aniden parlayıp söndüklerini görebiliyorduk. Arkamızda da tepelerdeki gök gürültüleri gibi gürültüler duyuluyordu ama bu daha değişikti. Zaman zaman bütün vadi yankılanıyordu. Entler bentleri yıkıp topladıkları suyu kuzey surundaki açıklıktan Isengard'a boşalttıklarında gece yarısı olmuştu herhalde. Hornların karanlığı geçmiş, gök gürültüleri uzaklaşmıştı. Ay batıdaki dağların ardına kayıyordu. Isengard içerilere kadar sokulan kara dereler ve su birikintileriyle dolmaya başlamıştı. Düzlüğe yayıldıkça ayın son ışığında pırıldıyorlardı. Arada sırada sular maden kuyularından veya deliklerden içeri bir yol buluyordu. Kocaman beyaz buhar bulutları gökyüzüne doğru tıslıyordu. Duman dalgalar halinde yükseliyordu. Patlamalar ve aniden alevlenen ateşler vardı. Tek bir su buharı helezonu, altı alevlerle üstü de ay ışığıyla aydınlanmış yüksek bir bulut haline gelene kadar ortangın etrafını dolana dolana yükseldi. Sonunda Isengard fokur fokur kaynayan bir kazana dönünceye kadar sular içeri boşalmaya devam etti. Dün gece güneyden Nankurunir'in ağzına vardığımızda bir duman ve buhar bulutu görmüştük dedi Aragorn. Saruman'ın bize yeni bir şeytanlık tasarladığını düşünmüştük. O değildi dedi Pippin. Büyük bir ihtimalle gülmek şöyle dursun, öksürmekten boğuluyordu. Sabah, dün sabah yani, şu deliklere çökmüştü ve yoğun bir sis vardı. Biz oradaki o gözcü odasına sığındık. Oldukça da korktuk. Gölet taşmaya, sular eski tünelden akmaya başlamıştı ve basamaklardan hızla yükseliyordu. Orklar gibi bir delikte sıkışıp kalacağımızı düşündük. Ama deponun arkasındaki merdivenleri bulduk ve kemerin tepesine çıktık. Tepesine yakın bir yerde geçit düşen taşlarla yarı yarıya kapanmış ve çatlamış olduğundan zar zor dışarı çıkabildik. Orada sel sularının üzerinde oturarak Isengard'ın boğuluşunu seyrettik. Entler durmadan daha çok su salıp duruyorlardı. Ta ki bütün ateşler söndürülüp her mağara doluncaya kadar. Sisler yavaş yavaş bir araya toplandı. Buluttan kocaman bir şemsiye halinde yükseldi. En az bir mil kadar yüksekti herhalde. Akşam doğudaki tepelerde büyük bir gökkuşağı vardı. Sonra batan güneş, dağ tarafında atıştıran kalın bir yağmur tabakasıyla lekelendi. Her yer çok sakindi. Uzaklarda birkaç kurt hüzünlü hüzünlü uluyordu. Entler suyun akışını gece kestiler ve İsen'i yeniden eski yatağına bıraktılar. Böylece her şey sona erdi. O zamandan beri sular yeniden çekiliyor. Aşağıdaki mağaralarda bir yerde bir çıkış olsa gerek. Saruman pencerelerinden baktığında her şeyi çok dağınık, kasvetli bir karmaşa olarak görüyordur. Biz kendimizi çok yalnız hissettik. Bütün bu harabede görünürde konuşabilecek tek bir ent bile yoktu. Haber de yoktu. Geceyi orada, kemerin tepesinde geçirdik. Hem soğuktu hem de nemli. Uyumadık. Her an her şey olabilir gibi geliyordu bize. Saruman hala kulesindeydi. Gece sanki vadiden bir rüzgar kopmuş geliyormuş gibi bir ses oldu. Sanırım o zaman giden entler ile hornlar geri gelmişlerdi. Ama hepsi nereye gitmişlerdi bilmiyorum. Tekrar aşağıya indiğimizde etrafta puslu ve ıslak bir sabah vardı. Ama kimsecikler yoktu. Bütün anlatacaklarım da bu kadar. Bütün o hengameden sonra her şey şimdi son derece huzur dolu görünüyor. Gandalf geri döndüğünden beri daha da emniyetli bir şekilde. Artık uyuyabilirim. Bir süre sessiz kaldılar. Gimli piposunu yeniden doldurdu. ''Merak ettiğim bir şey var.'' dedi. Çakmak taşı ve kavıyla piposunu tutuştururken, ''Solucan dil, Theoden'e onun Saruman ile birlikte olduğunu söylediniz. Oraya nasıl gitti?'' ''Aa evet, onu unutmuşum.'' dedi Pippin. ''Bu sabaha kadar buraya gelmemişti. Tam ateş yakmış, biraz kahvaltı etmiştik ki ağaç sakal yeniden göründü. Dışarıda humlayıp adlarımızı seslendiğini duyduk. ''Ne alemde olduğunuzu bir göreyim.'' diye geldim evlatlarım.'' dedi. Ve biraz da havadis vereyim diye. Hornlar geri döndü. Her şey yolunda. Hem de tam yolunda diye güldü. Üstelik butlarına vura vura. Isengard'da artık ork yok, balta yok. Ve gün çok ilerlemeden güneyden gelenler olacak. Bazıları sizin görmekten hoşlanacağınız kişiler. Tam bunu söylemişti ki yolda bir atın ayak seslerini duyduk. Kapıların önüne çıkarak durup biraz da yol gezer ile Gandalf'ın koca bir ordunun önünden atlarını sürüp gelişlerini bekleyerek seyretmeye başladık. Fakat sizin içinden yaşlı ve yorgun bir at üzerinde bir adam çıktı. Adam kendi de garip, kem görünüşlü bir yaratıktı. Başka kimse de yoktu. Sisten çıkıp karşısında aniden harabeyi ve yıkıntıları görünce nefesi kesilerek durdu. Yüzü neredeyse yemyeşil oldu. O kadar kendini kaybetmişti ki önce bizi fark etmedi. Fark ettiğinde bir çığlık atarak atını döndürüp kaçmaya çalıştı. Ama ağaç sakal üç koca adım atarak uzun kolunu uzattı ve adamı yerinden kaldırdı. Atı dehşet içinde yerinden fırlattı, adam da yerde sürünmeye başladı. Kralın dostu ve danışmanı Grima olduğunu, Theoden'den Saruman'a önemli bir haber getirmek için yollandığını söyledi. Kimse kötü orklarla dolu yerlerden açık arazide at sürmeye cesaret edemezdi dedi. O yüzden beni yolladılar. Çok tehlikeli bir yolculuk geçirdim. Çok açım ve çok yorgunum. Kurtlar tarafından izlendiğim için kuzeyde yolumdan sapmak zorunda kaldım. Ağaç sakala yan yan baktığını fark ettim ve kendi kendime yalancı dedim. Ağaç sakal kendi yavaş ve uzun bakışlarıyla birkaç dakika adama baktı. Ta ki sefil adam yerde kıvranıncaya kadar. Sonunda şöyle dedi. Ahım, seni bekliyordum efendi solucan dil. Adam bu isim karşısında şaşırdı. Buraya önce Gandalf geldi. Yani senin hakkında bilmem lazım geleni ve sana ne yapmam icap ettiğini biliyorum. Gandalf bütün sıçanları bir kapana koy demişti. Ben de öyle yapacağım. Artık Isengard'ın efendisi benim ama Saruman kendi kulesine hapsedildi. Sen de oraya gidip aklına gelen mesajları ona iletebilirsin. Bırakın gideyim, bırakın gideyim dedi solucan dil. Yolu biliyorum. Yolu bildiğinden şüphem yok dedi ağaç sakal. Ama burada işler biraz farklılaştı. Git de kendin gör. Bıraktı solucan dil gitsin. O da arkasında biz kemerden geçerek daireye varıp da ortank ile arasında uzanan sel sularını görünceye kadar topallaya topallaya ilerledi. Sonra bize döndü.